Ayrım 7.
Faik Bey hala sessiz ayakta duruyordu. Seniha'nın taşkınlıklarından bezmiş, sıkılmış bir hali vardı. Genç kız şimdi mahzun ve dalgın görünüyordu. Neden sonra başını kaldırdı. Munis ve durgun bir sesle "Niçin yanıma oturmuyorsunuz Faik Bey?" dedi. Faik Bey ağzını yüzünü buruşturarak taşların üstüne oturdu ve bir şey söylemiş olmak için "Gecenin aydınlığı gökten mi iniyor, denizden mi çıkıyor belli değil" dedi. Seniha cevap vermedi. Sonra ikisi birden derin ve uzun bir sükuta daldılar. Faik Bey bir sürü ufak tefek işlerini, müddeti gelmiş borçlarını, Botere ısmarladığı kostümünü, oteldeki yatağını, isimleri unutulmuş bazı kadın ve erkek simalarını düşünüyordu. Neden sonra yine bir şey söylemiş olmak için dedi ki, "Bakınız karşı sahillerdeki ışıklar birer birer nasıl sönüyor." Seniha yine cevap vermedi. Bir dua veya murakabe vaziyetindeydi. Vaka bir salonda bir musiki dinler gibi ayak ayak üstüne atmış ve ellerini dizinin üstüne kilitleyerek oturmuştu. Kolları lüzumundan fazla uzun, ince ve beyaz görünüyordu. Genç adam yan gözle Seniha'yı süzmeye başladı ve içinden "Hiç de fena değil" dedi. Seniha bu mehtap gecesini teşkil eden tabii unsurlardan biri gibiydi. Giyindiği esvap sudan ve köpükten, eti ve derisi ay aydınlığından, saçları ateştendi ve mehtabın bütün esrarı ondaydı. Faik Bey yarı can sıkıntısı ile, yarı tecessüs ve merak sayıkasıyla bu ışıldayan tayfa dokunmak, sokulmak ihtiyacını hissetti. Evvela bastonun ucu ile genç kızın ayaklarına bir iki hafif darbe vurdu. Diğer elini sırtında dolaştırmaya başladı. Sonra eğildi. Eteklerinin kıvrımlarını düzeltir gibi bir takım hareketler yaptı. Seniha yine kımıldamıyordu. Genç adam genç kızı yavaşça belinden kavradı ve onu kendine doğru çekti. Tam bu sırada üst taraflarındaki korudan aşina sesler duyuldu. Senihaların adı alemleri bununla nihayet bulmadı. Ertesi gün Faik Bey Yorgulu'da bir akşam ziyafeti verdi. Cemiyet aynı cemiyetti. Fazla olarak Faik Bey'in otelde tesadüf ettiği eski tanıdıklarından Beyoğlu'lu bir genç kadın ve adaya geldiği günden beri hastalıktan bir türlü baş alamayan Madame Kronski de vardı. O akşamki eğlenti bu iki yabancı kadın yüzünden için için tedirgin ve üzüntülü geçti. Zira Faik Bey'i paylaşamayanlar dörtken beş oldu ve Frank kadınları önünde mümkün mertebe terbiyeli, temkinli, medeni durmak lüzumunu fazla haykırışmalar, fazla gülüşmeler, coşkun ve laubali hareketler halinde dışarıya taşmak isteyen bütün bu ruhların kaplarında sımsıkı kapalı kalarak ekşimesine sebebiyet verdi. Ferdası akşam Necibe hanımefendinin köşkünde yarı alafranga, yarı alaturka bir alem daha yaptılar ve gece geç vakit eşeklerle tura çıktılar. Bu tur safhası baştan başa nihayete kadar hoş, tuhaf hadiselerle geçti. Hakkı Celis'in eşeği mütemadiyen arkaya kalıyordu. Kafile çığlıklar, kahkahalar ve şarkılarla uzaklaşıp gidiyor, genç şair ikide bir gözden nihan oluyordu. O zaman, "Aa, bizim şanso nerede kaldı, yine nerede kaldı?" deniliyordu. Her ağızdan Hakkı Celis'e dair bir tuhaf söz çıkıyordu. Derken çocuğun ta derinlerden sesi işitilmeye başlıyordu. "Hop hop, haydi Aleksandra, haydi hop hop." Bu ses kah tehditkar, kah yalvarıcı oluyor, kah yeis ve hiddetten kasılıyordu. Her merhalede kafilenin içinden biri ona kendi eşeğini veriyor fakat yine geride kalmaktan kurtulamıyordu. Seniha gülmekten katılıyordu. Bu çocukta bir sır var, mutlaka mutlaka bir sır var fakat bunu yalnız eşekler hissediyor diyordu. Vaka bu sözde biraz hakikat vardı. En tırıs giden eşek bile üstünü Hakkı Celis'in bindiğini hisseder etmez, derhal kısılıp kalıyor, başı önüne doğru uzanıyor, ayakları köstekleniyor, sanki bir baş dönmesine tutulmuş gibi bir sağa bir sola yalpa vurmaya başlıyordu. Hakkı Celis, yanında kah arabalar dolusu kadın erkek hep bir ağızdan Türkçe, Rumca ve Fransızca şarkılar söyleyerek, kah bir alay eşekli, bin türlü neşeli şamatalarla tozu dumana katarak, birer rüzgar hamlesi halinde gelip geçenlere çevrilmiş hayvanın üstünde yolun yegane meyus ve avare yolcusu kalıyordu. Gezintinin sonlarına doğru artık onu aramaz ve beklemez oldular. Zavallı çocuk, Hristos'ta kendilerini bekleyen eşek sahiplerinin yanına gelinceye kadar neler çekti. Fakat bütün bu meşakkatler onun için eve girdiği zaman işittiği haberden daha elverişliydi. Nuriye Hanım'la Neyire Hanım ona pencereden bağırıyordu. Hakkı Bey, Hakkı Bey yalnız mısınız? Yolda Seniha ile Faik Bey'e rast gelmediniz mi? Beraber değil miydiniz? Viranbağ'a kadar beraberdiler. Hatta yine Hakkı Celis'i beklemek niyetiyle orada bir müddet eşeklerden merdivenden bile indiler ve biraz da kahvede oturmaya karar verdiler. Fakat tam kalkıp gidecekleri esnada ortada ne Seniha'dan, ne Faik Bey'den ve ne de eşeklerinden eser vardı. O gece Hakkı Celis, büyük dayısının torununu Necibe hanımefendinin bahçesinde ta fecre kadar bekledi ve akıbet başı kolunun üstünde bir tahta kanepede uyuyakaldı. Ve Seniha için mehtaplı geceleri beyaz fecirler, beyaz fecirleri pembe akşamlar takip etti. Ne vakit oturuyor, ne vakit yatıyor, ne vakit istirahat ediyor, kimse bilmiyor, görmüyordu. Daima faaliyette, daima harekette, adeta kuş ve kelebek cinsinden bir acayip mahluk haline girdi. Adadaki bu son hafta onu tamamıyla değiştirdi. Ortada Cihangir'deki konağın o hodbin, hırçın, soğuk ve müstehzi kızından eser kalmadı. Hatta yüzüne ve gözlerine bile yeni bir mana, yeni bir ifade geldi. Evvelden rengi yanaklarının uçlarına doğru hafifçe pembe ve şekli değişmeye yakın olan bu yüze sıcak bir solukluk ve narin bir uzunluk geldi. Bütün kanı dudaklarına toplanmış gibiydi. Eskiden ay aydınlığı gibi gözlerine ise çok yıldızlı gecelerin rengini andırır, laciverde yakın bir koyu gölge çöktü. Fakat bu gölge kirpiklerinin gittikçe çoğalan sürmesinden mi, yoksa göz kapaklarının adeta çürümüş gibi görünen esmerliğinden mi geliyor, bir türlü anlaşılmıyordu. Kendisi de bu değişiklikten hayrete düşmüş gibiydi. Zira çehresinde şaşırmış veya ürkmüş bir çocuk hali vardı. Belki de simasına bu ifadeyi veren şey kaşlarının yukarıya doğru her vakitten ziyade çekik ve gergin durmasıydı. Seniha bazen de sarhoş gibi görünüyordu. Bakışlarına sert bir süzgünlük ve yürüyüşüne, oturuşuna, kalkışına latif bir perişanlık geldi. Rüzgarda kımıldayan dallar gibiydi. Seniha olur olmaz şeylere gülüyordu. Fakat bu gülüşlerde ruhun saffetini rencide eden bir ahenk vardı. Şuh, şehvetli ve aşifte bir ahenk. Seniha'nın kahkahalarında bir sefahat sofrasında gıdıklanan bir fahişenin sesi duyuluyordu. Seniha'yı böyle sesine varıncaya dek değiştiren şey neydi? Artık bu kimseye meçhul değildi. Genç kızın etrafındakiler şöyle dursun, fakat bütün ada halkı bu sırra tamamıyla vakıftı. Naim Efendi'nin torunu Seniha Hanım ile Kasım Paşa'nın oğlu Faik Bey sevişiyorlar. Bu sırrı ilk keşfedenlerden biri Necibe hanımefendidir. Sonra öbürleri sezdiler. Vakıa öteden beri Faik Bey ile Seniha arasındaki münasebetin bir arkadaşlık derecesinden fazla olduğunu genç kızın bütün erkek ve kadın arkadaşları bilirlerdi. Fakat buna da hafif bir flört manasını verirlerdi. Zira Faik Bey pek çapkın bir delikanlı ve Seniha pek şuh bir genç kızdı. Aşka bu kadar kabiliyetsiz telakki edilen bu iki mevcut arasında ve bir haftalık kısa bir zaman içinde tutuşu veren sevda odunun alevi gözleri o kadar şiddetle kamaştırdı, gittikçe günden güne, saatten saate o kadar tehlikeli görünmeye başladı ki bütün o havai ve şen dostlar gizli bir endişeyle ürkek ürkek yerlerine döndüler ve ateşi tutuşturanları kendi hallerine ve yalnız başlarına bırakmak lüzumunu hissettiler. Hatta Cemil ile Hakkı Celis bile gittiler. Fakat ne Seniha ne Faik Bey etraflarında hasıl oluveren bu boşluktan asla haberdar olmadılar. Bunlar mizaçlarının soğukluğuna, terbiyelerinin sathiliğine, yaşlarının küçüklüğüne rağmen az zaman içinde sevda yolunun öyle bir merhalesine vardılar ki oraya hiç kimsenin sesi gelmez ve oradan hiçbir şey gözükmez. Seniha ile Faik Bey'i yakından tanıyanlar bu hali pek şaşıyorlar. Fakat bilmiyorlar ki aşk mucizeyle doludur. Daha doğrusu aşk bizzat mucizedir. Bazı erkekler şu veya bu tarzda kadınlardan, bazı kadınlar şu veya bu biçimde erkeklerden hoşlandıklarını söylerler. Benim tipim şudur, benim idealim budur derler. Halbuki günün birinde söylediklerinin büsbütün zıttını severler. Aradıklarının büsbütün aksi bir insan arkasından koşarlar. Faik Bey için de böyle oldu. Bu ana kadar zevkinin en doğru ölçüsünü olgun ve usta kadınların sinesinde bulan bu genç, birdenbire Seniha'nın ham ve sert göğsünde hiç tatmadığı müstesna bir lezzet duydu. Vakıa Seniha, Faik Bey'in önüne yalnız et ve kemikten müteşekkil bir mevcut halinde çıkmadı. Onu en ziyade kaplayan ve nüfuz eden bir ruh ve sihir gibi yaklaştı. Öyle ki genç adam neye uğradığını bilmedi. Bir hafta içinde kendini sanki 10 yıldan beri bu kızın aşığıymış gibi hissetti. Her reziletin bir itiyat ve her itiyadın bir iptila haline girdiği maneviyatında Seniha'yı sevmek de birdenbire vazgeçilemeyen itiyatlardan biri oluverdi. O şimdi kumara ne kadar düşkünse Seniha'yı da o kadar arıyor, Seniha'ya da kendini o kadar düşkün hissediyordu. Seniha, Faik Bey'in bu ani iptilasından nihayetsiz bir gurur duydu. Her kadında yırtıcı bir avcı, hayvanattan bir şey vardır. Kuşu yakalayan kedide nasıl nihayetsiz bir hazdın raşeleri ve dişlerini bir ceylanın etine geçiren aslanda ne kadar derin bir şehvetin emareleri görülürse, kadınlar da lalet tayin herhangi bir erkeği kendilerine ram etmekte o kadar büyük bir haz ve neşat duyarlar. Bu cins sevmenin ve sevilmenin sırrı yalnız bundan ibaret değildir. Denilemez ki şuh ve müstehzi Seniha, çapkın ve havai Faik Bey'i, Juliet'in Romeo'yu, Leyla'nın Mecnun'u sevdiği gibi sevdi. Hayır, buna inanmak için bu genç kızın o genç adam tarafından bundan birkaç zaman evvel nasıl lakayt ve muhakkir bir muamele gördüğünü unutmuş olmak lazımdır. Seniha'yı Faik Bey'e doğru iten şey ne adanın mehtaplı geceleri, ılık ve mahmur fecirleri, ne çamlıkta söylenen şarkılar, içilen içkilerdir. Onun ruhu ayın ışığı ile şarkı sesleri ve saatlerin renkleriyle beslenen coşkun ve iptidai ruhlardan değildir. Seniha adanın sevdavi gölgelerinde Faik Bey'in yanı başında yabani bir kedi gibi dolaştı ve aylardan beri kah yatağının içinde, kah tuvalet masasının başında bilediği tırnaklarını nefret ve gayza yakın bir hırsla batırmak istediği etin en yumuşak tarafını, en gafil anını yoklamakla meşgul oldu. Ne vakit ki buna muvaffak oldu, avını başkalarından kaçırmak, uzaklara götürmek, yalnız ve asude kalmak ihtiyacını hissetti. Sabahları Madame Kronski'nin refakatinde adanın tenha sahillerinde denize giriyorlardı. Seniha bir kayanın arkasında, Faik Bey diğer kayanın arkasında gizlenerek soyunuyor. Sonra biri kırmızı, öbürü siyah banyo kostümleriyle kendilerini yavaşça dalgalara bırakıyorlardı. Faik Bey Seniha'ya yüzme talimleri yaptırıyordu. Kah bir eliyle belinin altından, diğeriyle ayaklarının ucundan tutup sırt üstü yatmayı, kah karnı ile göğsü arasındaki noktayı avucunun içine dayayarak ve öbürleriyle ensesinden iterek dalıp çıkmayı, kah omuzlarından tutarak yere oturmuş bir vaziyette yüzmeyi öğretiyordu. Kah yan yana yüzerlerken kendini takip etsin diye onu yarı yolda bırakarak geniş kulaçlarla uzaklaşıp gidiyordu. O zaman Seniha yalvarmaya, haykırmaya başlıyordu ve Madame Kronski sahilden ayağa kalkarak suni bir telaşla "Dönünüz, dönünüz artık çocuklar!" diye sesleniyordu. Denizden çıktıktan sonra uzun müddet yan yana yürüyorlardı. Faik Bey ona Avrupa hayatına ait hikayeleri anlatıyordu. Bu hikayeleri genç kızı güldürecek, merakını celbedecek, hayrete düşürecek bir sürü acayip, hoş ve rindane tafsilat karıştırıyordu. Ara sıra bir gölgelikte durup susuyorlar ve göz göze bakışıyorlardı. Bazen ağaçların arasında küçük çocuklar gibi birbirlerini kovalıyorlardı. Genç adam vücudunun adilli taraflarını gösteren ve göğsünü yarı açık bırakan beyaz tenis kıyafetiyle ve hafif beyaz ayakkabılarıyla bir tazı gibi zarif ve çevik. Seniha'ya çok maharetli jimnastik hareketleri yaptırıyordu. Genç kız düzgün, cevval ve taze bir erkek vücudunun bütün sırlarını bu hareketlerde, bu oyunlarda öğreniyor, hayran kalıyordu. Ekseriya öğle yemeğini kah Faik, Necibe Hanım'ın köşkünde kalmak, kah Seniha Faik'in oteline gitmek suretiyle beraber yiyorlardı. Gerçi Seniha Faik Bey'in oteline gitmekte epeyce müşkülat çekiyordu. Fakat bu oteldeki yemek saatleri, bahusus akşam yemekleri genç kızın o kadar hoşuna gidiyor, o muhitin havasından bütün hülyalarını okşayan öyle bir koku buluyordu ki her şeye rağmen bir hafta zarfında 2-3 defa gittiği oldu. Faik Seniha'nın ikinci ziyaretinde sofralarına oteldeki Hristiyan dostlarından bazılarını davet etti ve yemeğin sonuna doğru şampanyalar açtırdı. Sonra otelin hususi bir köşesine çekilip dans ettiler. Bunun içindir ki Seniha Faik Bey'e gitmeyi, Faik Bey'in kendisine gelmesini tercih ediyordu. Zira halasının evinde sofra saatleri pek o kadar ferahlı geçmiyordu. Necibe hanımefendi muttasıl söylüyor, kah hatıralarından, kah tasavvurlarından bahsediyordu. Ne bu hatıralar ne de bu tasavvurlar iki gence hiçbir alaka vermiyor, canlarını sıkıyordu. Yemekten sonra yumuşak ve geniş kanepelerde gevşek gevşek uzanılan, tembel tembel konuşulan veyahut dalgın bir tavırla ekarte ve piket partileri yapılan ılık gölgeli saatler geliyordu. En ziyade bu durgun saatlerdedir ki Faik Bey genç kızın önünde için için sarsıldığını hissederdi ve Seniha'nın mahmurlaşan gözleri genç adama bakarken bazı karanlık geceler uzak ufuklarda çakan şimşeklere benzer pırıltılarla dolardı. Saatlerce ağızları susar fakat gözleri, elleri, ayakları ve vücutları hiç dinmeyen bir hareketle konuşurdu. Bu saatlerde her nedense ne Madame Kronski ne de Necibe hanımefendi yanlarından hiç ayrılmazdı. Vakıa ayar önünde bu sessiz lisanı konuşmakta ve derinden derine birbirini istemekte olgun, arif ruhlar için serbest visallerden ve en geniş hasbihallerden bin kat daha tatlı bir lezzet vardı. Fakat bu iki genç henüz bu sıra eremedikleri için sabırsızlanıyorlar, öfkeleniyorlardı. Akşamüstü olup da gezintiye çıktıkları veya geceleyin bahçede yalnız kaldıkları zaman ölçüsüz bir coşkunlukla sarılıyorlar, öpüşüyorlardı. Kaç defa Necibe hanımefendi yarı karanlıkta balkonun bir köşesinde bunları bu halde seyretti. Kaç defa Madame Kronski Faik'in kolu Seniha'nın beline dolanırken veya Seniha'nın başı Faik'in göğsüne yaslanırken üstlerine geliverdi. Onları buna benzer vaziyetlerde görenler yalnız evdeki ihtiyar kadından ibaret değildi. Necibe hanımefendinin yakın ve uzak komşularından birçok kimseler, Nizam, Dil ve Hristos gezilerine alışkın ada halkından birçok mütecessisler, bu iki genç arasındaki maceranın bin türlü esrarına yakından günü gününe vakıftır. Sevda işlerine, izdivaç entrikalarına dair dedikodular, ora halkı arasında cereyan eden konuşmaların hemen özünü teşkil eder. Bu halk ya sevişenlerden ya sevişenlerle meşgul olanlardan müteşekkildir. Ne bundan ne ondan olmayanlar ise hayatından bezgin bir takım hastalarla oyuna dalmış kumarbazlardır. Büyükada'da her mevsimin sonu mutlaka birkaç izdivaç, birkaç talak, boşanma veyahut da gayet meraklı birkaç macerayla nihayet bulur ve İstanbul'un dört köşesinde bütün yıl bunlara ait yankılar duyulur. Seniha ile Faik Bey arasındaki macera da bu mevsim sonunun en nadir, en tatlı meyvelerinden biri olmak istidadını gösteriyordu. Şimdiden bunlara hayran kalanlar, düşmanlık besleyenler, şimdiden onları takip eden ve kıskananlar vardı. Hele birinin Naim Efendi'nin torunu, diğerinin Kasımpaşa'nın oğlu oluşu meseleye büsbütün başka bir ehemmiyet veriyordu. Zira bu iki ismi İstanbul'da bilmeyen, tanımayan yoktur. Bunun içindir ki az zaman içinde Seniha ile Faik Bey arasındaki bu ateşli samimiyet İstanbul'un bu iki büyük ailesine ait bir namus ve haysiyet davası halini aldı ve evvela adının Türk muhitinde başlayıp İstanbul'un bütün büyük evlerine sirayet ederek kadın, erkek, genç ve ihtiyar herkesi başka türlü işgal eden hummalı bir dedikodu mevzuu olmaya başladı. Naim Efendi ile Servet Bey birçok imzasız mektuplar aldılar. Servet Bey geniş satrançlı röptöşambırı ile kayınpederinin odasına girdi. "Beni istetmişsiniz efendim," dedi. Naim Efendi odanın bir tarafını kaplayan uzun bir erkan minderinin ucundan yarı diz çökmüş, yarı bağdaş kurmuş bir vaziyette kafesi kaldırılmış fakat camı indirilmiş bir pencereden dışarıya bakıyordu. Arkasında beyaz pikeden iki sıra iri, sedef düğmeli, pamuksuz bir uzun hırka, başında aynı pikeden bir takke vardı. İnce uzun çehresi her vakitten ziyade solgun ve çizgili, gözleri her vakitten ziyade çukurlaşmış görünüyordu. Damadı içeri girer girmez yerinden kalkmak ister gibi bir hareket yaptı ve eliyle önündeki koltuğu işaret ederek "Buyurunuz rica ederim," dedi. Dirseğine dayadığı bir uzun yastığın altından küçücük bir anahtar külçesi çıkardı. Yanı başında minderin üstüne konmuş sedef kakmalı büyükçe bir çekmeceyi açtı. İçinden 3 tane mektup çıkardı. Bunları bir şey söylemeksizin Servet Bey'e uzattı ve başını tekrar pencereye çevirdi. Servet Bey ancak birer saniye devam eden bir müddet zarfında 3 mektuba sırayla göz gezdirdi. Sonra tıpkı kayınpederinin yaptığı gibi kağıtları lakayt bir tavırla sedef kakmalı çekmecenin üstüne bıraktı. Naim Efendi göz ucuyla damadının mektupları okumadan iade ettiğini gördü ve dedi ki ''Niçin okumadınız efendim?'' Servet Bey dik dik ihtiyar adamın yüzüne baktı. ''Çünkü'' dedi ''bana verdiğiniz mektupların 3'ü de imzasızdır. Bendeniz müddeti hayatımda ne imzasız mektup yazdım ne de imzasız mektup okudum. Terbiyem ve tabi olduğum prensipler buna müsait değildir.'' Bunları söylerken acı bir tebessümle gülüyordu. Naim Efendi birdenbire yüzüne bir sille inmiş gibi şaşırdı kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. ''Vaka ben de bu yaşıma kadar hiç kimseye imzasız mektup göndermedim ne de kimse bana gönderdi. Bu husustaki taassubunuza iştirak etmemekle beraber doğrusu prensibinizi şayanı takdir görürüm. Fakat bu sefer lütfen benim hatırım için prensibinize mugayir bir harekette bulunuveriniz.'' Servet Bey kendisinden bir şey rica edilen bir adam tavrını takındı. ''Ne hacet efendim, bu mektuplardan bana da geldi.'' dedi. Derhal yırtıp attım. Fakat şöyle bir göz gezdirmek dolayısıyla neden bahsettiklerini aşağı yukarı vakıfım. Ne garip memleket. Herkes işini gücünü bırakmış, nelerle meşgul oluyor. Hey gidi haysiyet, namus hey. Haysiyetli, namuslu adam imzasız mektup yazar mı rica ederim. İmzasız mektup yazan bir adamın haysiyet ve namus hakkında bir fikri olabilir mi? İmzasız mektup yazıyorlar. Kime, niçin? Bir genç kızın babasına, kızının bir genç adamla seviştiğini söylemek için. Lakin bu nevi mektupları yazan kimse bilmiyorlar, hissetmiyorlar ki kendi yaptıkları feci ve galiz hareketin yanında bir genç kızın şaşırması, bir kadının fahişeliği, bir kumarbazın hırsızlığı, hatta bir katilin cinayeti hiç kalır. Bu gibi mektupları alır almaz yapılacak iş birçok vesayete başvurup aramak, taramak, sahibini bulmak ve cevap olarak suratına bir sille indirmektir. Naim Efendi damadına uzattığı mektupları kendisi yazmış gibi mahcup oluyordu. Oturduğu yerde ezildi, büzüldü. Rica ederim, hiddet buyurmayınız, rica ederim dedi. Maksadım sizinle ailemize müteallik bir mesele için hasbihal etmekti. Ben de sizin gibi çirkin bir dedikodudan ibaret... İftira deyiniz, tezvir deyiniz, Abdülhamit devrinin bu millete terk ettiği ananeyi ruhiye, ruh alışkanlığı. Evet evet, hakkı aliniz var. Bunun bir dedikodudan ibaret olduğuna zerre kadar şüphe etmiyorum. Fakat anlamak istediğim şey şudur ki, acaba bu mektuplarda hakikate temas eden noktalar hangileridir? Mesela bu mektupların birinde deniliyor ki, Naim Efendi yanındaki çekmecenin üzerinden bir uzun mahfaza aldı, içinden gözlüklerini çıkardı. İki eliyle uçlarından tuttu, kemali ihtimamla kulaklarına taktıktan sonra mektuplardan birini açtı, bir müddet sessiz sessiz kendisi okudu, tekrar yerine koydu. Müteakiben bir diğerini aldı, ötesine berisine göz gezdirdi ve damadına... Dinleyiniz rica ederim dedi. Sabahları çır çıplak denize girmeleri, alameli innas, göz önünde, herkesin önünde sarılıp öpüşmeleri yetişmiyormuş gibi otelde her türlü kuyudu diniye ve milliyeyi, dinsel ve ulusal kuralları ayaklar altına alarak bir takım ecanip, ecnebiler ile şampanyalar içtikleri ve badehu sonra otelin salonunda dans ettikleri dahi vaki olmuştur. Naim Efendi mektubun yalnız bu kadarcık yerini okuduktan sonra tekrar gözlüklerini çıkardı, mahfazasına koydu. Mahfazayı tekrar çekmecenin üzerine bıraktı ve büyük bir saffetle adeta yalvarır gibi Servet Bey'in yüzüne baktı. Ne dersiniz, acaba bunu da yaptılar mı dedi. Servet Bey müstehzi bir tavır takınmıştı. Olabilir ha, bunda o kadar harikulade ne var efendim diye cevap verdi. Bunun üzerine Naim Efendi ellerini kavuşturdu, gözlerini yere dikti ve damadı izahatını bitirip gidinceye kadar artık bir kelime söylemedi. Servet Bey'in izahatı ise hayli uzun sürdü. Fakat Naim Efendi dinlemiyor, işitmiyordu. Sanki idrak ve şuuru üzerine Servet Bey'in "Olabilir ha, bunda o kadar harikulade ne var?" cümlesi bir yumruk gibi inmiş ve onu benliğinin ta içerilerine doğru itmişti. Artık harici hayatın bütün belirtileri, ses, söz, şekil ve renk ona esasından değişmiş, anlaşılmaz, tanınmaz bir hale gelmiş görünüyordu. Bir müddetten beri önünde yerde intizamla yan yana konulmuş terliklerinin uçlarına dikili nazarlarını şaşkın şaşkın odanın sair eşyası üzerinde gezdirmeye başladı. Duvarlarda muhtelif tarzda birçok el yazısı levhalar vardı. İki pencere arasında bir büyük tablo, Naim Efendi'nin pederini yuvarlak Mahmudiye fesliyle yeşil kaplı bir samur kürk içinde gösteriyordu. Bu şişman top sakallı bir adamdı. Bir elini göğsüne sokmuş, diğerini vitrinin üzerine bırakmıştı. Bu elin orta parmağında gayet iri bir yakut yüzük vardı. Naim Efendi gözlerini yağlı boya resimdeki yakut yüzükten kendi parmağındaki yakut yüzüğe çevirdi. Bu aynı taş, aynı yüzüktü. Fakat bu oda hala aynı oda, Naim Efendi hala aynı adam mıydı? Birkaç sene evvel yatağının ayak ucuna seccadesini serip namazını kılan, sonra derinden bir takım dualar mırıldanarak köşesine oturan ve müteakiben sabah kahvesini yudum yudum içerken 3 gün 3 gecedir kalıbının rahatını kaçıran bütün dedikodulara, o imzasız mektuplara dair damadıyla samimi bir hasbihal ihtiyacını duyan bağrı dolu ihtiyar aile reisi bizzat o muydu? Naim Efendi kendisini babasının resmi karşısında duvardan minderin üstünde yuvarlanmış bir ikinci resim zannediyordu. Farkı neydi? İki pencere arasında yaldızlı kalın bir çerçeve içinde asılı duran bu Mahmudiye fesli adam gibi o da sesini çıkarmamaya, zamanın ve saatlerin değişimine tabi olmaya ve başkalarının elleri kendini nereye bırakırsa orada kalmaya mahkum değil miydi? Naim Efendi kendi evi üzerindeki hakimiyetinin ne kadar sarsıldığını, ne kadar hiçe indiğini en ziyade bugün ve bu saatte hissetti ve kendi konağı içinde kendi çocukları arasında varlığını o kadar yabancı buldu. Gönlü öyle derin bir gurbet acısıyla doldu ki az kalsın gözlerinden yaşlar boşanacaktı. Servet Bey sözlerinin sonuna doğru her nasılsa kayınpederinin halindeki melale dikkat etti. İhtiyarı çok hırpaladığını anladı. "Ma mafi emredersiniz. Hemen yarın Seniha'yı çağırtırız," dedi.